Boogie caravan, boogie caravan, boogie caravan style. Boogie caravan, boogie caravan, boogie caravan, boogie caravan, boogie caravan, boogie caravan, boogie caravan style.
Evet, şimdi Tony ile birlikte burada özel öğrenim gören arkadaşlarımız var. Dört tane çocuğumuz var. Dördü de birden birbirinden çocuk.
Özel öğrenim değil, onu düzeltelim hemen önce.
Nasıl düzelteceksin? Özel eğitim. Evet. Yani üstün yetenekli çocuklar.
Üstün yetenekli çocuklar. IQ'ları yüksek olan değil mi hocam?
Yetenekleri yüksek diyelim, yetenekleri çocukları tövmet yüksek. Altında bırakmayalım şimdi.
İki kız iki oğlan var. Kaç yaşlarındasınız çocuklar? Bir de isimleriniz ne? Soldan başlayalım lütfen.
Pelin.
Kaç yaşındasın Pelin?
11.
Evet. Kaça gidiyorsun?
5. sınıf.
Tamam. Sen? Duru.
Duru, evet. 11 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum.
Mehmet Arda, 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum.
Haluk Emre, 11 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum.
Bir 11. Hangi?
Hayır, Mehmet Arda bir tek 10. Niye, sen erken mi gittin okula?
Evet.
Niye erken gittin? Söyle bakalım.
Annemler öyle istedi.
Ha, sen istemedin yani. İyi, güzel. Peki sizin felsefe, bugün felsefe mi konuşacağız size? Felsefeye
evet,
mi ilginiz
evet,
var?
Evet.
Peki felsefe ne demek? Önce ondan başlayalım. Pelin.
Kendi düşünceni...
Biraz mikrofona yaklaşın çocuklar.
Mikrofona.
Mikrofona yaklaşın. Bravo.
Kendi düşünceni kafandakilere göre değiştirerek.
Değiştirerek. Fikirlerine göre.
Evet.
Aha. İncelemelerine göre herhalde.
Fikrini ortaya atmak.
Peki sence felsefe de bir bilim midir?
Hayır.
Bilim değildir. Tamam. Duru muydu?
Evet.
Duru sence?
Bence...
Felsefe nedir?
Felsefe bir kurgudur. Ama bilime girmez. Bilimle felsefe farklıdır. Ve birbiriyle de aynı değillerdir. Bağlıdırlar.
Bravo.
Ama bir şey söyleyeceğim. Eski filozofların çoğu aynı zamanda bilimle de ilgileniyordu. Özellikle fizikle, astrolojiyle, matematikle. Bunu biliyor muydun?
Biliyorum ama şöyle düşündüğümüzde bir şey geliştiğinde felsefeyle bilim de gelişir. Yani ikisi de gelişir. Sadece birisi değil. Bu birleşik olduklarını yani birisiyle birisinin bir puzzle parçası gibi olduğunu düşünebiliriz aslında.
Kimisi de der ki felsefe gerçeğin aşkıdır der. Belki de bilim de gerçeğin ta kendisi ya. Gerçeğin keşfi bence
bak
bilim.
Bak burada Duru güzel bir şey söyledi ama. Dedi ki puzzle gibidir dedi Tony. Yani bir bütünün, bilim de felsefe de bir bütünün parçaları dedin sanki gibi düşündüm. Doğru mu? Böyle mi düşündün? Öyle söyledin. Yani, değil mi? Bir bütünün evet. Parçaları ikisi de.
Bilim felsefeye ayrı düşmez diyorsun yani. Ya da felsefe bilime ayrı düşmez.
Peki sence felsefenin görevi nedir Duru?
Felsefe bir sürü insanın öne koyduğu düşüncelerdir. Yani burada benim düşündüğüm felsefeyle başkalarının düşündüğü felsefe aynı olamaz. Felsefenin ilerlemesi de zaten bundan olanaklıdır. Felsefe bir sayı vardır. Bu sayıya bir sürü şey katarız ve buna öğrenip diğerini koyarız. Yani tek bir şeyden oluşmaz. Matematik. Herkes gibi.
Peki Duru, bir soru soracağım sana. Önemli bir soru. Sence felsefeyle din çelişebilir mi?
Bence felsefeyle din...
İcat çıkarma Tony.
Hayır canım, ben cevabını bekliyorum. Önemli bir soru bence.
Bence... bazı yönlerden çalışabilir. Yani çelişebilir.
Çarpışabilir anda. Evet. Evet, gelelim o zaman şeye, Haluk'a.
Hayır.
Haluk'o.
Mehmet Arda'ya. Evet. Mehmet Arda, sen bakalım bize felsefi bir şey yap, betimle.
Felsefe bence düşüncelerle ilgili filozofların ortaya çıkardığı bir ders.
Peki felsefe yapmak için illa da filozof olmak şart mı?
Hayır.
Tamam. Haluk?
Hı?
Sen ne diyorsun?
Felsefe düşüncelerimizi anlattığımız bir bilim dalı.
Peki sadece düşünceler mi? Başka Hayır. yok mu içinde bir şey?
Kurgular var. Sonra başka şeyler de var.
Şiir var mı mesela?
Evet, şiir. Mesela anlam.
Evet, bence de şiir var. Çünkü felsefede de coşku var, şiirde de coşku var.
Ya bana şey gibi...
Metafor da var.
Evet, bravo. Zaten şiir bir nevi metafor gibi bir şey herhalde. Bana hep felsefe şey gibi geliyor çocuklar. Hayatın bir manası yokmuş da onu aramaya çalışıyormuş gibi geliyor. Yani bir gizli bir manası varmış daha doğrusu. Ve felsefe de bunu arıyormuş gibi geliyor. Değil mi? Neden geldik dünyaya falan gibi. Böyle düşünüyor musunuz? Evet. Acaba neden bu dünyaya geldik falan diye. Mesela böyle ilk aklına gelen soru neydi? Sen ismini unuttum ben. Pelin.
Pelin.
Pelin, ilk aklına gelen soru neydi? Kendini bildiğinde ilk sorduğun soru neydi annene ya da babana?
Bilmiyorum ki.
Hatırlamıyor musun ne sorduğunu ilk? Sen hatırlıyor musun Duru?
Ben aslında düşündüğümde neden ben bu dünyaya geldim? Yani benim katkım neydi? Ben mühendis mi olacaktım? Ben mimar mı olacaktım? Ya da ben bir astronot mu olacaktım? Yani bunun amacı neydi? Onu soruyorum.
İlle bir şey üretmeye mi geldiğini düşünüyorsun yani? Bir şey yapmaya mı geldiğini? Belki de sadece çiftçi olacağız ya da...
Evet, ama çiftçilik de çok önemli öyle düşündüğümüzde.
Bence bu felsefenin hasusu. Ben bu dünyaya niye geldim sorusu. Bir de felsefeyle bilimin... benzeşmediği bir nokta var. Bilimde cevaplar olmalı. Ama felsefede cevaplar olmasa da olur. Ben bu dünyaya niye geldim? Soru işareti bu felsefedir. Ama bilimde muhakkak cevap olması lazım. Buna katılıyor musun Duru?
Katılıyorum.
Teşekkür ederim. Evet. Sana gelelim. Mehmet. Sen ne düşünüyorsun Mehmet?
Ben de ilk başta ne dediğimi hatırlamıyorum.
Mesela ilk en eski anın ne bu yaşama geldikten sonra? En eski anın hangisi hatırladığın?
Üç yaşındaki bir anımı hatırlıyorum.
Anlatır mısın bize onu?
Merdivenden düşmüştüm.
Hadi ya.
Çok felsefi bir anıymış Mehmet.
Ama sonradan ne yaptın? Ağır ağır çıkmaya başladın ben dedim, değil mi?
Ağır şey Haluk.
Ben de 3 yaşında bir anımı hatırlıyorum.
Sen nereden depüştü dikilmiştin?
Keçinin alnına çivi çakmıştım.
Ne?
Keçinin alnına.
Hocam siz ne biçim test yapıyorsunuz?
Keçinin alnına.
Çivi çakmıştın.
Bir dakika, keçinin boynuzları olur. Dikkat et ya, o sana bir boynuz atabilirdi orada.
Öldü mü peki hayvan?
Hayır.
Bir daha çaksaydın.
Peki nasıl çaktın? Çekiçle mi çaktın?
Evet.
Abo, sen sağlam girmişsin hayata.
Keçinin alnına çivi çakmak.
İlk kez duydum.
Enteresan bir anıymış.
Peki ne oldu devamında?
Hatırlamıyorum.
Peki çakarken hatırlıyor musun?
Hayır ama...
Annenler mi hatırlatıyorlar sana bunu?
Evet.
Bak şimdi, annen burada mı? Şu anda burada mısınız?
Siz
niye hatırlamıyorsunuz
musunuz
çocuğa?
Peki siz anlatın olayı, yaklaşın mikrofona. Önemli bir olay çünkü bu.
3 yaşındaydı.
Evet.
Ben hani Lego tarzı şeyleri falan çok severdi. Yere çakması için annemlere gitmiştik Burdur'a, benim müstakil ev. Toprağa çaksın da çivi verdim, bir de şey verdim eline. Çekiç verdim. Sonra biz arkamızda önümüzde almış onu, küçük oğlan alnını koymuş. Şey, onu çakmaya çalışıyor.
Ama çakmamış.
Çakmamış.
Ha.
Çakmaya çalışıyor ha, yani
tamam,
vurmuş. Tamam. Yani vurmaya çalışıyordu. Ben zor tuttum yani.
Belki orada Haluk şey zannetmişti. O boynuzları da çivi sanmıştı.
Aa, olabilir.
Üçüncü çiviyi çakmaya çalışmış.
Olabilir. Bak doğru söylüyorsun. Güzel, pozitif bir bakış bu.
Merak etmişti boynuzlar ne diye. Peki Pelin, senin en eski hatırladığın anın ne? Bir de Pelin'in çok güzel uzun saçları var sayın dinleyiciler.
Çok güzel. Hepsi birbirinden güzel ve yakışıklı çocuklar.
Galiba annesi de uzun saçlı olan bayan değil mi? Değil mi?
Annesi yok.
Evet Pelin, senin en eski anın hangisi? Çok çok eskilerde kalan, hayal meyal hatırladın.
3 mü 3 müydü hatırlamıyorum pek ama bir tane şeyim, koltuğum vardı şişme balondan, ayıcık şeklinde. Sonra o patlamıştı. Acayip ağlamıştım bütün gün.
Aa.
Çünkü 2 yıldır yani doğduğumdan beri o vardı.
Ne?
Bir şey söyleyeceğim. Bir şair var. Orhan Veli, tanıyor musun sen onu?
Evet.
Okudun mu hiç?
Hı hı.
Mesela aklında bir şiiri var mı?
Ağacım diye bir şiir var da çok hatırlamıyorum.
Ağacım mı?
Evet.
Ben biraz hatırlatayım mı sana?
Olur.
Mahallemizde senden başka ağaç olsaydı belki seni bu kadar çok sevmezdim.
Ben de onu.
Ama sen bizimle kaydırak oynamayı bilseydin belki de seni daha çok severdim. Sevgili ağacım, sen koruduğun zaman inşallah biz çoktan başka mahallelere taşınmış oluruz. Gibi bir şey.
Evet, hatırlıyorum.
Bir de onun bu senin şeyin koltuğunun patlaması gibi bir şiirinde çocukluğunda uçan balonunu kaçırışı ve ağlayışı aklına geliyor. Onu da okudun mu?
Hayır.
Çok iyi. Şimdi ben şeyi merak ettim.
Çok iyi.
Hatırlamaman da çok iyi.
Çok iyi.
Evet, Duru'nun anısını merak ettim.
Tony, sen benim sorumu araklıyorsun ha. Onu bir tur döndürdük zaten.
Sen yorgunum dedin ya programdan önce.
Evet.
Dinlendiriyorum seni.
Evet, tamam.
Benim anı, yani hatırladığım bir anı yok aslında. Yani şu an aklıma gelmiyor. Çok eskiden.
Peki ilginç bir anı aklına gelen, seni çok şaşırtan?
Evet, bir keresinde okullar yeni açılmıştı. Annemle el ele tutuşup yeni sınıfa gidecektik, birinci sınıftan. Ondan sonra gittiğimde bayağı heyecanlıydım. Ondan sonra sınıfımıza girdiğimizde bir çocuk gördüm. İlk başta saçları kırmızıydı, hüngür hüngür ağlıyordu. Ondan sonra ben de yeni sınıf arkadaşlarımdan biri falan sandım. Çok aldırış etmedim aslında, birazcık korktum çünkü çocuk bayağı kötü ağlıyordu. Ben de bulduğum bir sıraya oturdum. Ondan sonra çocuk koşarak gitti. Ben de bu olaydan birkaç gün sonra anladım. Bir arkadaşlarımla konuştuktan sonra. Çocuk...
Niye ağlıyormuş çocuk?
İşte söyleyeyim. Çocuk...
Sütlü ve bu arada sarman kavga ediyor da.
O zamanlar yaz aylarıydı, böyle herkes dondurma yiyordu. Dondurması düşmüş diye ağlamış.
Ha, okula başlıyor diye değil yani.
Evet.
Peki siz sen okula başlarken hiç üzülmedin mi? Böyle annen gidecek falan, ne yapacağım burada?
Hiç üzülmedim aslında. Hatta mutlu oldum. çünkü aslında anaokulunda hep evde kalıyorsun ama en azından ilkokulda böyle bahçe var, eğleniyorsun. O yüzden... İlkokul çok güzel bir yer yani. Hiç kimse çocukluğunu, bazıları der keşke büyüsem der ama belki hiç kimse öyle bir şey dememeli.
O ne İTÜ, GVO ne?
Bak, güzel bir şey söyledi ama Duru. Dedi ki herkes çocukluğunu çok sevmeli, hiç kimse keşke büyüyeyim dememeli dedi. Çocukluktan çok memnunsun yani.
Evet.
Tut kaçmasın o zaman. Peki sen Pelin, ilkokula ilk gittiğin gün nasıldı? Ağlamış mıydın? Sen sanki biraz ağlamış olabilirsin gibime geliyor.
Hayır. Ama ben bir yere ilk gittiğimde hiç ağlamam, hiç tepki vermem. Ne mutlu olurum, ne üzülürüm.
Evet, ben de sende öyle bir yorumsuz bir şey gördüm. Bir mimik de yapmıyorsun. Böyle neye borçlusun bunu?
Bilmiyorum.
Biraz soğukkanlısın galiba.
Arkadaşlarıyla öyle değildir canım. Buraya geldiği için öyledir değil mi? Arkadaşlarınla neşelisindir.
Evet.
Peki kavgacı mısınız çocuklar?
Hayır.
Hiç değil misiniz? Ben çok kavgacıydım çocukken mesela.
Hala
herkesin marizlerdim.
Hala öyledim.
Aferin, ama çok güzel. Uyumlu olmak güzel bir şey. Peki okulda arkadaşlarınız sizin biliyor mu buraya böyle bilseme geldiğinizi, özel eğitim? İşte evet. Ne denir ona, üstün yetenekli çocuklar okuluna geldiğinizi biliyorlar mı arkadaşlar?
Evet.
Gıcık kapıyorlar mı size?
Evet.
Biraz kıskanıyorlar yani. Mı?
Bazen diyor.
Peki iki okulun ne farkı var? Haluk sen başla. İki okulun farklı mı bu iki okul?
İki okul, normal okulunla bu okul arasında fark var mı?
Evet.
Mesela?
Normal okulda dersler görüyoruz. Ama bu okulda daha özel dersler görüyoruz. Felsefe, coğrafya gibi.
Bu okul daha mı zevkli? Nasıl sence? Yoksa ikisi de ayrı kendine göre güzellikleri
i̇kisi
mi?
İkisi de ayrı kendine.
Bravo be! Millet bir okul sevmez, siz iki okul seviyorsunuz. Valla bravo.
Senin için iki okul farklı mı?
Evet. Bilsem de daha üstün düzeyde dersler görüyoruz. Okulda bütün 5. sınıfların gördüğü dersleri görüyoruz.
Peki hangi okula giderken daha bir iştahla gidiyorsun böyle?
İkisine de.
İkisine de. Sen Duru?
Aslında şöyle düşündüğümüzde ben kendi okulumda da burada da aslında Türk çocuğunun görmesi gereken şeyleri görüyorum. Mesela bunları da belki 4 yıl sonra öğreneceğim ama yine de öğreneceğim.
Türk çocuğu öğrenecek derken
yani Türkiye'de yaşayan bir çocuk olarak yani mesela onlar İngilizceyi daha ayrıntılı görüyorlar. Ben Türkçe görüyorum. Hı, başkaları Arapça görüyor. O anlamda söylemek istedim. Yani burada coğrafya görüyorsak normal okulumda sosyal bilgilerinde ürettiklerimizde işliyoruz aynı şeyleri. Sadece buradaki tek az kendini daha iyi bir, yani daha oradakilerden daha farklı görüyorsun ve bu sanırımsa kendini iyi etkileyebiliyor. Yani bir de burada 4 kişisiniz. Özelsiniz. O da ayrı bir etkeni var.
Özel olmak güzel mi?
Çok özel.
Pelin sence? Özel olmak güzel mi Pelin?
Evet.
Peki bir şey söyleyeceğim. Diyojen'den bahsedildiğini hiç duydunuz mu?
Ben duymadım.
Ne? Sinoki Diyojen.
Evet Diyojen.
Fıçı'da yaşayan bir Diyojen var. Filozofların başında o gelir nedense. Hiç duymadınız mı onu?
Peki şimdi siz...
Peki kim var filozof tanıdığınız?
Ömer Ayyam.
Ömer Ayyam. Oo ağır gemişiniz hocam.
Harezmi.
Harezmi.
Aristo, Sokrates, Platon evet. Biliyorlar yani.
Mesela Sokrates'in bir sözünü söyle bana Haluk.
Evet. Sözünü bilmiyor ama yani.
Düşüncelerini öğreniyorlar işte. Sözünden ezberlemiyor ki çocuk.
Bir şey biliyorsam o da hiçbir şey bilmediğim diyor demiş.
Kendini bil kim diyordu?
Böylece özgürleşmiş her türlü.
Kendini bil.
Hayır.
O da demiştir. Hepsi diyordur.
Sokrat söyledi onu canım. Hatta felsefe tapınağına yazdılar onu. Kendini bil.
Kendini bilmek ne demek acaba ya? Siz düşündünüz mü kendini bilmek diye derslerde bu konuyu konuşuyor musunuz?
Hayır.
Peki sizce ne demek kendini bilmek? Duru?
Pelin.
Duru, Pelin.
Evet, kendinin farkında olması, işte kendine sorular sorması, neden buraya geldim, neden buradayım falan diye. Kendine sorular sorması, bu kendini bilmektir.
Bir de kendini dışarıdan gözlemlemesi, başka birini gözlemliyormuş gibi. Evet. Kendine objektif olarak bakması, bakmaya çalışması.
Mesela doğru. Şu sizce kendini bilmek midir? İşte ben bir yere gittiğim zaman o yerde rahatsızlık duyuyorum diyelim. Oraya gitmiyorum o yüzden. Bu kendini bilmek midir? Ya da ona göre bir önlem alıyorum.
Kendini evet. Bildiği için oraya gitmiyorum.
Filan bilmiyorum ki ben de ne demek olduğunu kendini bilmenin. Sence Tony?
İşte söyledim ya, kendini bilmek, kendini tanımak, kendini diğer bir başka bir insan gibi incelemek ve egosunun tuzağına düşmeden dışarıdan kendine bir yabancı gibi bakabilmek bence.
Ama işte hocam, bu kendini bilmek lafını bir tek Sokrat söylememiş, herkes söylemiş.
Yok canım, bunu Sokrat söylemiş. Felsefe tapınağına yazmışlar.
Ya onu söylemiş
Sokrat'a
de.
Sormuşlar.
Allah Allah. Evet, onu da yapmışlar da. Peki sen kendini bu nece okumaktır, zartzurtlar söylüyorlar, onu kim söylemiş?
Efendim anlamadım.
Yunus Emre.
Ha bak Yunus çocuk Emre. Söyledi işte.
Sen kendini bilmezsen bu nece okumaktır.
Demiş olabilir ama.
Çok sevimsizsin Tony ya. Yine bugün de ne kadar sevimsizsin.
Sen o kadar sevimlisin ki. O kadar enerjik gözüküyorsun ki.
Bağıslıyım ama. Çocuklar peki insanlarla anlaşmak için sizce ne gerekiyor? Mesela Mehmet.
İnsanlarla anlaşmak için önce onlar gibi düşünmen lazım.
Oo, güzel söyledi bak.
Onları kendini onların yerine koymak gerekiyor.
Çok güzel.
Sonra bir de onların sana güvenmesi gerekiyor.
Evet, peki güvenilir olmak için ne gerekiyor?
Onlara iyi davranman gerekiyor.
Verdiğin sözleri tutmak lazım. Evet. Tony, devam.
Peki, onlara güvenmen gerekiyor, onların da sana güvenmesi gerekiyor değil mi? Evet. Karşılıklı bir güven. Güven ne peki?
Başka birine de sor, sen düşün onu, devam et.
Pelin, sana göre güven ne?
Güven, insanın... insanın karşısındakine... ona inanabileceğine, onu geri yol arkasında bırakmayacağına, bunun gibi işte.
Değil mi? Güvende bir olumluluk hali var. Karşındaki insanın önce dost olduğunu düşünme durumu var.
Evet.
Kimisi de karşındaki insanın kötümserler var mesela, karşındaki insanın düşman olabileceğini düşünüyorlar. Veya kendi gibi olmayan insanları sevemeyenler var. Kendi ırkından olmayanları, kendi milletinden olmayanları. Veya kendi dininden olmayanları, bir de sevemeyenler var. Bir de dünyanın güzel bir yer olduğunu inanıp herkese güvenen, doğaya güvenen, insanlara güvenen insanlar da var. Bir de özgüven var. Duru, özgüven ne peki?
Ben şu an atıyorum. Mesela ben yüzmede çok iyiyim. Yüzmede iyi olduğum için özgüvenim var. Özgüvenim olduğu için egom var. Egom olduğunda da ego bazen iyi bir şey ama bazı insanın egosu çok normalden fazla olduğunda yalnız kalabiliyor. Arkadaşsız kalabiliyor. O yüzden özgüven demek aslında...
Karıştırmamak lazım yani.
Evet,
ama güzel bir şey değil. Özgüvenli ego. Ben hocama soruyorum şimdi. Hocam, o mikrofondan siz özgüvenli egoyu bize anlatır mısınız farkını? Lütfen yanaşıp.
Aslında ego kavramı olumsuz anlamda kullanılıyor. Halbuki herkesin egosu yani benliği güçlü olmak durumunda. Bu artı bir şey. Ama ve lakin egodan, olumsuz anlamda egodan kastedilen daha çok megalomani ya da grandiyoz kişilik denilen şey. Yani psikoloji açısından bakarsak aslında aşağılık duygusunun tersine çevrilmiş hali oluyor. Kendini büyük görmek. Temel olan aşağılık duygusudur. Yani büyüklük duygusu diye bir şey yok. Kimileri şöyle terminoloji hatası yapıyor.
Aslında yani egosu yüksek insanların kendini beğenmediğini söylüyorsunuz ve bunu bastırmak için mi egolarını ön plana çıkarıyor?
Şöyle, şimdi ego, süperego ve id var ya psikanalizde. Mesela batı toplumlarında egosu çok şişkin insanlar vardır. Bizde de süperegosu ve idi çok şişkin, egosu ufacık kalmış olan, hani ailesiyle simbiyotik ilişki kuran, otoriteyi çok dinleyen ama kendi kararlarını veremeyen, yani özgüven ve öz saygısı düşük. Oysa bunu üç daire olarak düşünürsek, üçü eşit olmalı.
Yani özgüvenle egonun alakası yok mu diyorsunuz?
Var. Daha doğrusu öz saygıyla da ilgisi var. Öz saygısı yüksek olan kişi kendine güveniyor. Özgüveni yüksek olanın da öz saygısı, yani bileşik kaplar gibi bir şey bu.
Peki özgüveni yüksek olup egosu olmamak durumu mevzu bahis değil mi?
Şu. Egosunu yenmiş kişi anlamında. Mesela Sufizm'de de bu var. Budizm'de de var. Birçok hatta psikoloji ekollerinde de bu söylenir. Şimdi ego kavramına ne anlam yüklediğinizle ilgili. Olumsuz bir anlam yüklüyorsanız tabii ki bu mesela Adler'in kuramıyla bakarsak kötü bir şey elbette. Aslında büyüklük taslamak, burun kıvırmak aşağılık duygusunun tezahürüdür, tersine çevrilmiştir. Fakat özgüveni, özsaygısı yüksek bir kimsenin kişiliğinin sağlam bir kişiliği olması ayrı konu. Kimileri mesela falan kişinin egosu sıfır diyor. İnsanın egosu sıfır olmaz. Kaprissiz demek istiyorlar. Yani kendisini bilen kimse anlamında söylüyor. Mütevazi. Bu anlamda bir benliği onaylıyoruz elbette. Herkes onaylıyor. İşte kendini dünyanın merkezi olarak görmek herkesi rahatsız eden bir şey. Çünkü psikolojik doğum diye bir şey vardır. Her çocuk 2 ile 3 yaş arasında kendisinin dünya evrenin merkezi olmadığını öğrenir. Yani anne ile kurduğu simbiyotik ilişkiyi kopartır. Tabii ebeveyn buna izin veriyorsa. Kendi psikolojik doğumuna gerçekleştirememiş ebeveynler çocuğun bunu yaşamasına müsaade etmez. Dolayısıyla hani daha önce evrenin merkezi dünyaydı ya, bu kişiler de kendini dünyanın merkezi olarak görüyorlar. Dolayısıyla böyle bir kişinin mesela esnekliği olmadığından felsefi düşünceye, sanata, mesela edebiyata, şiire, özellikle müziğe karşı saygısı ve hayata karşı zarafeti olmaz. Böyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Çünkü evren onun için yaratılmış. Bu hastalıklı bir durum elbette. Yani okulların vermesi gereken şey de çoğu zaman kusurlu ebeveyn tutumlarını telafi etmek. Bunları gösterebilmek.
Siz derslerde bunları işliyor musunuz hocam?
Tabii.
Peki dediniz ki belli bir yaşa kadar çocuk kendini dünyanın merkezi sanıyor. Ben şimdi buradan Duru'ya soruyorum. Senin için de geçerli mi? Sen de belli bir yaşa kadar kendini dünyanın merkezi sanıyor muydun Duru?
Yani sadece her şey benim için mi olmak? Herkes şey benim için dönüyor.
Anladım. Yani ben mesela öyle sanıyordum. 4-5 yaşına kadar kendimi gerçekten merkez sanıyordum.
Hatırlıyor musun?
Hatırlıyorum.
Bence yetişkinler çocuklarını, çünkü o dönemlerde çocuklar hiçbir şey bilmiyor. Yani bilinçlerini aileler vermeye çalışıyor ve bunu verdiklerinde her şeyi onlar için yapılıyor gibi sanılıyorlar. Ama ondan sonra anneler birazcık ipleri elinden bırakıyorlar. O yüzden yani sizin orada dönmeniz gerektiğini anlıyorsun. O yüzden...
Bir dakika, anlamadım. Sen şimdi ebeveynlerin öyle davrandığı için mi çocuk kendini dünyanın merkezi sanıyor demek istedin?
Evet. Çünkü ebeveynler eğitiyor. Onlar bize bilgi veriyor. Bilgi verdiklerinde de yani bilgi veriyorlar. Bizi önemsiyorlar. Çünkü o zamanlar daha hassas oluyoruz. O yüzden ebeveynler bize de birazcık daha fazla ilgi göstermek zorunda kalıyorlar. Ama ondan sonra bebeklikten çıkıp da hafif bir çocukluğa girdiğimizde o azalıyor. O zaman kendimize gelmeye başlıyoruz. Bu yaşlarda da artık tam kendimize geliyoruz.
Peki Pelin, sen mi kendini merkez sandığın dönemler oldu mu?
Ben çok hatırlamıyorum ama eğer öyle bir şey olduysa da nedeni insan ilk doğduğunda veya yani ilklerde veya sonlarda ilk çok özenilir. Yani ilk bir bebek doğduğunda herkes onun peşinde pervane olur. Hı-hı. Çok uğraşırlar. Ona giydireyim, bunu yapayım.
Peki Pelin, bir sorum. Bebeklikten çocukta geçiş sence hangi dönem?
3-4 yaşlarında.
Öyle mi? Konuşmakla bebeklik bitiyor mu?
Evet.
Yoksa yürümekle mi bitiyor?
Bilmiyorum. Ya konuşmak zaten bayağı zaman alıyor bence. Yani bir kelimeyi öğrenince bitmiyor.
Hepsini kaç yaşında konuştuğunuz hatırlıyor musunuz?
Hayır.
Kaç yaşında konuştuğunu hatırlayan var mı? Kaç yaşında konuştular?
Bir.
Bir yaşında.
Bir.
Bir dakika, siz falan. Kimin annesisiniz?
Duru'nun annesi, Pelin'in şey Arda'nın annesi.
Arda 1 yaşında mı konuştu?
Evet.
Bir dakika, bir de erkek çocukları geç konuşur derler ya.
Konuştu.
Hadi ya. Peki bir şey soracağım.
Onlar herkes şey hızlı oldu.
Nasıl konuştu yani? Bir kelime.
Yani bir kelime. Yavaş yavaş pap pap pap diyerek.
Peki okuma yazmayı kaç yaşında öğrendi? Kendi kendine öğrendi mi?
Öğrendi. 4,5 yaşında.
Kendi kendine öğrendi.
Evet, okuma yazmayı öğrendi.
Evet, yüksek yetenekli çocuklarda öyle olurmuş.
Bir şey söyleyeceğim. 1 yaşında konuşuyorsa sizin evde çok konuşuluyor bence.
Babamız çok konuşuyor.
Öyle mi? çok iyi. Peki çocuklar, bunu bir cevap düşünür müsünüz bu soruya? Bebeklikten çocukluğa ne zaman geçiliyor? Cevabı bulan elini kaldırabilir.
Hocaya soralım önce. Ama çocuklar kopya çekebilir son.
Çocuktan da bulmasını istiyorum. Evet Haluk, sana soruyorum.
Bence konuşmakla. Çünkü zaten emekleyerek bile yürüyebiliriz ama konuşmak bayağı uzun zaman alıyor, o yüzden.
Yani iletişim kurmaya başladığımızda evet. Çocukluk başlıyor diyorsun. Hı hı. Güzel.
Güzelmiş. Lütfen sen... hocam buyurun.
Hı. Hocam
şimdi söz. Bebekliğin ne zaman bittiği göreli bir şey.
Doğru.
Şimdi Erik Erikson'un insanın 8 çağına göre biraz önceki mevzunun devamı olacak. Eğer biz ebeveynimizle simbiyotik ilişkimizi sürdürüyorsak...
Simbiyotiği biraz açar mıyız hocam? Çok kullanıyoruz.
Bu biyolojiden ödünç alınan bir kavram. Bağlaşık yaşam. Demek birbirine muhtaç canlılar vardır ya. Mesela balinanın dişlerini temizleyen çöpçü balıkları ile balina arasında bir fayda ilişkisi vardır.
Mesela Spider-Man'le Denim'in.
Mesela benim sırtımı keseleyen Ayça.
Ama mesela köpek kene ilişkisi asalak ilişkidir. Onu demiyoruz. O ayrı. Simbiyotik ilişki. Mesela timsahlar herkese saldırırken onların dişlerini temizleyen kuşlar vardır.
Hadi ya, ne güzel ya.
Faydalı ilişki. Ama birbirine bağımlı. Mesela o kuşlar başka türlü beslenemiyor, avlanamıyor. Timsahın dişleriyle beslenebiliyor.
Zaten öbür türlü timsahın dişlerini fırçalayacak bir fırçayı düşünsenize ne kadar uzun olurdu.
Dolayısıyla bu anne ile çocuk arasındaki göbek bağı kesilmiyorsa kaç yaşında olursa olsun bebeklik devam ediyor. Mesela bu ileri yaşlarda farklı biçimde tezahür ediyor. Örneğin işte çocukların bilgisayar bağımlılığı, internet bağımlılığı diyoruz. Halbuki simbiyotik davranan ebeveynlerden çocuğun kurtulması gerekiyor. Bu annenin yerine laptop, tablet filan alıyor.
Yani simbiyotiklikten kurtulduğu zaman bebeklik de bitmiş mi oluyor demek ki?
Tabii. Mesela ileri yaşlarda sigara bağımlılığı. Ona oral takıntı diyoruz ya. Dolayısıyla o da anne ile ilgili bir bağımlılık. Her türlü bağımlılık aslında çocukluğumuzla ilgili bir şey.
Bebeklikten kopamamak yani.
Tabii. Bu ne olursa olsun. Herhangi bir şeyle ilgili bağımlılık geçmişimizle ilgili bir şey.
Yani orada gerekli ilgiyi, alakayı görememekten kaynaklanan bir eksiklik hissi herhalde mi?
Tabii. Hani Erikson insanın anne memesinden kopuşunu cennetten kovuluş ve ilk hayal kırıklığı olarak tanımlar. Ömrümüz bu cenneti aramakla geçer. Şimdi sağlıklı bir şekilde çocuğu ikna edemeyen anne, yani çok az emziren veya çok aşırı emziren bu sonuca götürüyor evladını. Bir de daha sonraki ilişkilerinde karar verici. Mesela şunu söylüyor ortaokul çağındaki çocuklar bile. İleride annem izin verirse evlenirim, onun gösterdiği kızla evlenirim, izin vermezse evlenmem diye şimdiden çocuğun yazılımı belirlenmiş. Dolayısıyla bu 41 yaşında da olsa çocukluktan kurtulamamış ya da bebeklikten kurtulamamış demek. Yani özgüvenleri de düşük tabii. Bunun ego ile bir ilgisi var. Böyle kişiler, yani anne şımarığı oğlanlar diyorum ya da baba şımarığı kızlar, işte egoları çok yüksektir. Başka insanlara karşı saygıları pek yoktur yani. Oysa öz saygımız başkalarına olan saygıyı ve nezaketi getiriyor. Zarafeti getiriyor. Bunlar çok yıkıcı olabiliyor.
Sanki böyle dedelerin veya büyük annelerin yetiştirdiği çocuklar biraz şımarık ve egoluyor gibi.
Tabii.
Geliyor bana.
Çünkü sınırını bilmiyorlar. Evet.
Evet. Çok veriyorlar her şeyi. Nasıl ya, sorumluluğu onlarda değil.
İşte şöyle dedi kimi büyük babalar. Biz çocuklarımızı duman ettik ama hatamızı torunumuz olduğunda anladık. Şimdi bunlara telafi etmeye çalışıyoruz. Tabii torunlar da tepelerine çıkıyor dolayısıyla.
Doğru. Pelin, peki bir de şöyle desem yanlış olur mu? Bebeklik kız çocuğu için evcilik oynamaya başladığında biter.
Olabilir. Çünkü oyun da hayatın başlangıcıdır.
Ne?
Oyun hayatın başlangıcıdır. Vay, sağlam girdin Pelin. Yani o zaman oyun olmayan hayat, hayat değildir mi diyorsun?
Evet.
Oyun oynamayı seviyor musun Pelin sen?
Evet.
En sevdiğin oyun hangisi?
Minyon
bilirikiler sanırım.
Neyle?
Efendim?
Şu an. Bilirikiler.
Nasıl bir şey o?
Bir tane ip var.
Evet.
Bu ipin üstünde zıplayarak oynuyorsun. Şu an okulda da oynayabildiğim için en çok oynadığım oyun bu. Bir de top oynuyoruz.
Top ne oynuyorsun? Genelde erkek çocukları sever topu.
Voleybol.
Voleybol. Evet. Çok iyi. Smaç atıyor musun?
Hayır.
Manşet alabiliyor musun?
Evet.
Çok iyi. Peki sen Duru? En sevdiğin oyunlar evcilik.
Evciliği hiç sevmedim.
Hadi ya. Hiç sevmedin. Niye sevmedin onu açıklasana bize.
Şöyle söyleyeyim. Evcilik bana... yani bizim onların arkadaşlarım hep severdi aslında. Onlar yüzünden oynardım ama hiç hoşuma gitmezdi.
Ama neden gitmezdi yani? Sıkıcı mı buluyorsun?
Küçük oyuncaklar, onlar birbirlerini konuşturmaları falan. Merhaba, benim adım Duru, senin adın Zeynep. Tanıştığımıza memnun oldum. Yani mesela bu benim hoşuma gitmeyen bir şeydi. Bunu normal yapmak daha hoşuma giderdi.
Yapmacık geliyor.
Yapmacık geliyordu.
Bir de benim çok daha sınırlı değil mi? Çok iyi çocuk hali mi geliyordu sana böyle? Çok uslu işi falan.
Aynen öyle şeyler geliyordu. Ben daha çok şey... Koşmacalı oyunlar seviyorum.
Wow, enerjili yani, daha evet. Enerji. Çok iyi. Sen?
Benim aslında en sevdiğim oyun yok çünkü bütün oyunları seviyorum. Ama daha çok toplu, mesela yakar top, basketbol gibi, masa tenisi gibi oyunları seviyorum. Bir de koşmalı oyunları.
Peki masa tenisi ile tenis arasında ne fark var Arda?
Biri masanın üstünde tenis, diğeri de normal büyük sahada.
Koşmalı tenis.
Hayır, teniste oyuncular masanın üstünde.
Evet, değil.
Ama masa tenisinde değiller.
Masa üstü.
Evet. Haluk?
Benim en sevdiğim oyunlar, toplu oynanan oyunlar ve bilgisayar oyunları seviyorum.
Senin oğlana benzer, canının çocukluğuna benzemiyor mu biraz?
Hiç benzemiyor.
Aa.
Bilgisayar mı? Eyvah, burada bence felsefeyle biraz çeliştin sanki.
Ama yani az oynuyorum.
Sınırlı mı? Ne kadar oynama hakkım var evde?
Bir saat.
Her gün
ama
bir saat.
Her gün değil. Hafta sonları.
Hafta sonları sadece bir saat
ve
oynuyorsun.
Ve cuma günü.
Cuma, cumartesi, pazar bir saat oynuyorsun. Evet. Yani haftada 3 saat oynayabiliyorsun.
Evet.
Duru sen?
Nasıl?
Bilgisayarla ilişkin nasıl? Bilgisayar oyunlarıyla?
Benim bilgisayar oyunlarıyla iyi ilişkim yok.
Hoşlanmıyor musun ondan da?
Ya ben genellikle evde deney yapmayı seviyorum.
Oo, ne tip deneyler yapıyorsun?
Bir şeyler kimyasal mi? Ve...
Oo, patlatıyorsunuz.
Evet.
Bir kimya deneyini anlat bakalım Ayça ablana.
Bir keresinde çakmağı kes, kibritte roket yapmıştım kibritten. Üstüne alüminyum folyo ile kaplamıştım.
Ben de biliyorum onu.
Evet.
Alüminyum folyo ile sigara paketinden kopardın, alüminyum folyoyu sarıyorsun ucuna.
Ondan sonra onu ateşle yakıyorum. Patlıyor.
Evet.
Ondan sonra onu ben patlatamadım. Böyle korktum. Babamı patlattım. Ondan sonra bir uçtu lavaboda. Babam öyle bir deneyimiz vardı. Yakmalı işleri annemler pek izin vermiyor.
İyi ediyor.
Sen de türkü yak o zaman. Ona bir şey demezler.
Türkü?
Türkü yakmak deniyor ya Türkçe'de.
Türkü söylemek.
Yakmak denmiyor mu türkü?
Öyle de denebilir.
Öyle de
bu beste anlamında yani.
Ya da ağıt yakmak mı deniyor Ayça?
Yok, türkü yakmak da denir, ağıt yakmak. İkisi de söylenir.
Evet, Pelin sen türkü seviyor musun?
Çok değil.
Ne müzik dinliyorsun?
Pop.
Sözlerine dikkat ediyor musunuz şarkıların?
Evet.
Mesela pop şarkılardan Pelin hangi şarkıyı ezbere biliyorsun? Ritmine mi daha çok dikkat ediyorsun şarkının, sözlerine mi?
Ritmine.
Ritmine? Aleyna Tilki diye birisi varmış galiba. Hı hı. Seviyor musunuz?
Evet.
Başka kimleri seviyorsunuz?
Hayır bak, Pelin seviyor, Duhu sevmiyor.
Ben de sevmiyorum.
Ben de sevmiyorum. İlk baştan ben söyleyeyim, ben Türk popçularını sevmiyorum.
Ben de.
Ama ne, heavy metal mi seviyorsunuz yoksa?
Ben yabancı müzikleri seviyorum.
Ben de yabancı müzikleri seviyorum ama ben anlamlarından dolayı seviyorum.
Hmm. Hangi dilde? İngilizce mi?
Evet.
Niye yabancı dillerin, müziklerin sözleri daha mı iyi oluyor?
Daha anlamlı oluyor gibi.
Vay, güzel bir şey değildi. Bence de doğru söylüyor.
Canım, şarkı var. Türkçede de çok anlamlı şarkılar var. Yani ille yabancı diye anlamlı.
Ama pop dediniz siz.
Evet, pop şarkılarda pek felsefe yok Ayşe Hanım.
Bazı poplarda işte var, Sezen Aksu'nun şarkıları da pop ama fena olmayabiliyor filan. Ama onun için tabii yaşınız, Sezen Aksu'yu sevmezsiniz. Aleyna Tilki'nin nasıl mesela?
Aleyna Tilki kim?
Abla çok popüler şimdi gençler arasında.
Kız mı bu?
Evet, çok küçük, onun da yaşı 16 yaşında daha.
Ve meşhur oldu 16 yaşında.
Sizce 16 yaşında şarkıcı olmak doğru bir şey mi? Çünkü bu çok tartışılıyor. 16 yaş çocuk olduğu için, çocuk biliyorsunuz 18'inden önce bütün bireyler çocuk sayılıyor.
Bence müziği seviyorsa olmaz, normal.
Normal mi diyorsun?
Ama seviyorsun.
Sevmiyorsa zaten, ailesinin zoruyla olursa zaten olmaz.
Hayır, bir de müzikte ne var ki? Müziğin yaşı yok bence. 16 yaşta da olabilir, 6 yaşta da olabilir.
Şimdi onun sahne şovları falan biraz...
Bu eski bir zihniyet bu Ayça Hanım. Bu şarkıcı olma falan zihniyeti. Değil mi? Muhafazakar kesimin sevmediği bir şey. Öyle mi görüyorsunuz siz?
Şimdi sahne şovları biraz serbestçe olduğu için ailesi falan, çocuk bu işte falan diye pek tasvip edilmiyor. Biraz tartışma durumunda olaylar yani.
Ama İdil Biret de o yaşta müzisyen olmuştu. Kimse bunda sakınca görmüyor. Pop'ta o sakıncalardan bahsediyoruz.
Evet.
Değil mi? Şey de öyle. Çocuk yaşta Amy Winehouse.
Evet.
Çok küçük yaşta konser verdi, albüm doldurdu. Yani 16
öyle
yaş.
Mi?
Tabii. Çok kısa sürdü onun. Ama dediğiniz gibi yani suistimali olmayan şeyler. Onlar caz ve klasikte. Fakat pop dünyasında oluyor tabii. O yüzden...
Onun için tartışma oluyor zaten.
Hatta şu E.T. filminde oynayan kız sonra tedavi görmüştü. Aşırı şöhreti kaldıramamıştı.
Ha.
Hatırlıyorsunuz.
Yok, hatırlamıyorum ama doğrudur.
Evet. Peki büyüyünce ne olmak, klasik sorusunu soralım mı?
O olmadan olmaz.
Arda, sana soralım. Büyüyünce ne olmak istiyorsun?
Benim aslında birden fazla var.
Ha, çok iyi.
Çok
Say
iyi.
Bakalım.
Doktor... bilim adamı.
Bilim adamı zaten doktor da bilim adamı diye düşünüyorum. Eğer araştırmacıysan doktor da bilim adamıdır.
Astronot.
Tamam, o da doktordur zaten filan. Şaka şaka. Seni doktor yapacağız Arda. Bize bakacaksın.
Bir de fen öğretmeni ya da müzik öğretmeni.
Fen öğretmeni ya da müzik öğretmeni. Çok güzel.
Peki müzik öğretmeni olacağına mesela bir şarkıcı olmak istemez misin? İstemezsin. Peki astronot olacağına pilot olmak istemez misin?
Hayır.
İlla yani şeyin atmosferin dışına çıkacaksın, öyle mi?
Peki. Şarkı söyleye söyleye çık atmosferin dışına.
Olmaz.
yine de şahlanıyor.
Haluk sen?
Ben bilim adamı olmuşum.
Ne biliminde?
Biyo-coğrafya.
Biyo-coğrafya mı?
O ne be?
Yani coğrafyanın biyoloji inceleyen.
Yani coğrafyalarda yaşayan hayatlar.
Yani.
Mesela bir bitki hangi coğrafyada yaşıyor? Vay çok iyi. Çok bizim güzel. Serhanların işi yani.
Aa süper.
Bak bizim bir arkadaşlarımız var. Dünyadaki değişik bitkileri getiriyorlar burada ve koleksiyonerlere.
Bitki koleksiyonu yapan insanlar da var.
Mesela sinek yiyen bir bitki getiriyorlar.
Evet. Dünyadaki,
biliyor musun onu?
Benim sinek kapanı.
Evet. Bravo süper. Bir de şey vardı mesela çok Türkiye'de olmayan çok yüksek acılı biberler. Brezilya'dan falan getiriyorlar.
Şili'den.
Evet Şili'den. Evet. Sen de öyle bir iş mi yapmak istiyorsun? Onları mı incelemek istiyorsun?
Evet.
Peki bitkilerde seni çeken ne var? O sessiz dünyada.
Mesela karbondioksidi oksijen çeviriyorlar.
Aha. Evet. Ve onların arasında 3 tanesi felaket oksijene dönüştürülmüş. Bir tanesi paşa kılıcı.
Onu bilmiyorum.
Bilmiyorum. Eski bir tane klasik paşa kılıcı vardır ya. O felaket oksijen yapıyormuş. Gece yattığın odaya onu koymayı tavsiye ediyorlar mesela. Geçenlerde bir haber yaptık öyle. Bir de Açelya bilmem nesi vardı.
Açelya biliyorum.
Palmiyesi. Bilmem ne palmiyesi. Unuttum şimdi.
Nereden biliyorsun bu kadar bitkiyi?
Anlaştırdım.
Aferin Berlin.
Orkideler dikkatini, ilgini çekiyor mu?
Evet yani endemik bitkiler.
Endemik ne demek?
Yani sadece tek bir yerde yaşayan.
Tek bir yerde yaşayan?
Evet.
Yani nerede yaşıyor?
Hepsi tek bir yerde yaşıyor.
Mesela bambu sadece Çin'de yetişiyor. Başka iklimlerde yetişemiyor.
Ama bu endemik değil ki. Orkide artık her yerde yaşamıyor mu ya?
Ya ama yani bazı iklimlerde yaşayamıyor.
Ha soğuklarda falan.
Çamaşırda her iklimde yaşıyor.
Ne?
Çamaşırda çöl iklimi açıyor.
Ne anlayamıyorum dakika, anlamadım. Çok...
Çamaşırda.
Çamaşırı?
Çöl iklimi aç.
Her yerde yaşıyor. Mesela o bizim arkadaşımız bize bir ağaçtan bahsetti. Ağaç tohumlarını uzağa atabilsin diye pervaneli çıkıyormuş ağaç şeyden. Yani pervaneyle uçup uzağa düşüyor.
Ben biliyorum onları.
Biliyor musun?
Pervane brrrr diye uçuyor.
Evet. Bak öyle bir süper zeka yönetiyor yani.
Vay be.
Mesela başka bitkiler bak hiç toprağa ihtiyacı olmayan havadan beslenen. Onu da gösterdi bize sicil.
Biraz aileleri, anneleriyle de konuşsak aslında Tony. Üstün yetenekli olması çocukların farklı mı oluyor? Mesela bizimle bir
dakika kızları gibi... tamamlamadık ama büyüyünce ne olacak? Onu da ondan sonra biraz anneleri alalım.
Doğru yani. Söylüyorsun.
Evet, Duru sana söylüyorum. Büyüyünce ne olacaksın? Ama sen zaten büyümek istemiyorsun ama mecburen büyüyeceksin Duru'cum.
Öyle bir şey demedi. Büyümek istemiyorum demedi.
Çocukluğunu
muhafaza etmek güzel bir şey demeyi sanki dedi gibi.
Çocukluğumu yaşamak istiyorum. Ben astronot olmak istiyorum.
Kesin yani net.
Net astronot.
Net.
Net astronot ya da bilim adamı olmak istiyorum. Fizik üzerine çalışmak
bilim
istiyorum.
Bilim adamı olamazsın. Bilim kadını olacaksın.
Ama biz de işte aslında adamız. Yani öyle düşündüğünde. Çünkü
İnsan.
Adem'in kaburgalarından yapıyorum.
Neler duyuyorum.
Yani öyle düşündüğümde.
Adem'in kaburgası nasıl oluyor?
Kaburgası mıydı?
Yani bir erkeğin kaburgasından mı meydana gelmişiz biz? Ben bunu kabul etmiyorum bir kadın olarak. Efendim lütfen rica ederim.
Ama en azından organlarımız aynı. Yani beynimiz aynı olduktan sonra cinsiyetimiz ya da çok fark etmiyor bence. O yüzden bilim kadını olsun. Bilim kadını olsun.
Bilim insanı diyelim istersen.
Şimdi Duru metaforlar kullanıyor. Yani böyle bir şey var. Adem'in kaburgası gibi.
Evet, evet.
O halde bir taraftan da bilim var. Bilim de bir
metafor.
Mesela gerçeklik dediniz ya. Onunla ilgili fikrinizi söyleyin. Yani sonunda hani bir akademisyenler şöyle düşünür. İşte efendim bir bilim var. Yani gerçeklikle uğraşır. Bir de metaforlarla uğraşan edebiyat, sanat, felsefe filan var. Onlar süslemedir diye bakarlar ya. Oysa gerçeklik de bir metafordur. Ve bilim de bir metafordur. Dolayısıyla hepsi hakikati arar. Din, bilim, felsefe, sanat. Fakat hakikat de bir metafor. Hı hı. ama bilimin metafor olduğunu söylemeyi adeta harakiri olarak görüyorlar. Ya gerçeklik diye mutlak bir şey varmış gibi, hakikat gibi. Hayır, öyle bir şey yok.
Evet, kuantum fiziği biraz metafor gibi, doğru söylüyorsun.
Evet, hepsi öyle.
Öyle mi? Peki ya. Pelin, sen büyüyünce?
Ben de tam karar veremedim. Yani her mesleği seviyorum. Hepsinin ayrı bir yanı var, hepsinin ayrı bir güzelliği var. Ama ya doktor, ya öğretmen, ya da mimar olmak istiyorum.
Anladım. Enteresan bak, iki çocuk astronot olmak istedi. Uzaya gitmek istiyorlar, dünyadan ayrılmak istiyorsunuz yani, öyle mi? Evet. Ne yaptı bu dünya size ya? Halbuki Haluk bak bu dünyayı çok seviyor ve dünyanın en güzel yaratıkları olan bitkilerle uğraşmak istiyor. Bu dünyada kalıp.
Hayvanları da seviyorum.
Tamam.
Çok güzel ya. O evet, bitkici, botanikçi olmak çok güzel bir
mesela,
şey.
Mesela anason da endemik bir bitki. Buraya ait. Bu İzmir'in batısına.
Zeytin?
Değil. Dağılmış tabii zeytin kuşlar yoluyla.
Zeytin Akdeniz
bir. Enginar da endemik. Bu Çeşme ve Urla'ya ait bir şey. Enginar ve anason.
Sicilya'da da var.
Ayran
hayır,
var,
buradan dağılmış o anlamda.
Mi?
Mesela
sakız.
O da öyle bu bölgeye ait ve Ege adalarına. Mesela anemon Manisa'ya ait bir çiçektir. Hmm. Hani ters lale işte Bingöl Karlova'ya ait bir şeydir.
Evet.
Bunu endemik diye buna deniyor. O yörede yaşayan flora veya fauna. Bu hayvan da olabiliyor mesela. Diyelim ki işte Doğu Karadeniz'e özgü kelebekler. Yahut bir üzüm çeşidi.
Taş köprü sarımsağı.
Ha, taş köprü sarımsağı bak.
Peki bir şey söyleyeceğim Duru. Sana bir soru sormak istiyorum. Şimdi bilim adamı olmak istiyorum dedin. Bir de dedin ki Adem'in kaburgasından Havva oldu dedin. Bunlar sence çelişmiyor mu?
Çelişiyor çünkü
neden dedi çocuk? Anne de pek bir modern görünüyor.
Neden çelişiyor? Ama çelişiyor dedi bak. Bir de fikrini değiştirebilirsin değil mi? Hayatta fikirler değişebilir.
Ben hala çelişiyor diyorum.
Tamam.
Çünkü bilim illa bir artı bir ikidir değildir ya da çünkü düşündüğümüzde bilimi biz uydurduk, kurgu olarak biz uydurduk. Hı-hı. Ve inançları da o Havva'nın şeylerini biz uydurduk. Onlar da bir kurgu. Buradan bile birleşiyorlar bilim ve inançlar. Biz zaten bunu felsefede işliyoruz. Bilim, felsefe,
din,
sanat. Onların hepsi
bir kurgu.
Kurgu
da kurgu
insan yapımı demek istiyorsun.
Yani felsefe evet. Ve bilim kendini yenileyebiliyor aslında değil mi?
Evet. İşte, din de yenileyebiliyor. İnançlar da yenileyebiliyor. Ama insanlar pek yenilemek istemiyorlar.
İşlerine öyle geliyordur. Biliyor musundur? Ondandır. Evet, annelerle birazcık görüşelim. Anneler kaçıyor ama. Anneler amca kaçıyor ama. hani çocuklar bir testten geçtiler. Ondan sonra onların bebekliği falan, çünkü yetenekli ve düşünen çocuklar bunlar. Üstün yetenekli çocuklar diye geçiyor okulda. Bilsemler de. Siz anneleri olarak nasıl... Onlarla yaşaması farklı mı? Mesela bizim de var yukarıda bir tane ama normal çocuk. Hani öyle üstün yetenekli, öyle iddialarımız yok bizim de. Teste sokuldu, ne başka bir şey yapıldı. Acaba farkı var mı merak ediyorum. Aynı evde
evet.
Yaşarken.
Mesela Duru'nun annesini alalım. Duru'nun
annesi alalım.
Evet.
Öncelikle kızının zekasını kimden aldı? Sizden mi, babasından mı?
Biz hep şey diyoruz, sosyal zekasını benden aldığını düşünüyoruz. Akademik anlamda da eşimden aldığını düşünüyoruz ama şu var ki gerçekten çok keyifli, çok zor, inanılmaz zor, hani hiç kolay değil ama ben Duru çok lezzetli bir çocuk ve ikimiz açısından da birbirimize hem çok iyi geliyoruz hem de çok zorlanıyoruz gerçekten. O kadar güzel konuşuyoruz ki, hani inanılmaz keyifli konuşuyoruz. İşte biraz önce tam da hatta şey yapamadı, anlamlar üzerinden, hani hayattaki her şeyin anlamını biz Duru'yla çok tartışıyoruz. Birbirimize çok iyi geliyoruz ama şey de var, hani bazen ben de kendi yaşıtlarımla çok zorlanabiliyorum. Durudan sonra bazen uzaklaştığımı da hissedebiliyorum.
Siz hani çalışıyor musunuz?
İlaç şurasında çalışıyorum ben de.
Bir şey söyleyeceğim. Bazen de çocuğa bir şey öğretirken kendiniz de yeni bir şey keşfettiğinizi
kesinlikle
fark ediyor musunuz?
Kesinlikle. Mesela çocuklukla ilgili Duru onu söyledi. Geçen şey dedi. Çok da güzeldi. Sen beni çok iyi anlıyorsun anne dedi. Sonra deneyimler üzerine konuştuk. Hayır dedi. Bu deneyimle alakası yok dedi. Sadece sen çocukluğunu çok iyi hatırlıyorsun dedi. Hatırladığın için dedi. Birleşiyor.
Benimle anlaşıyorsun.
Evet, benimle anlaşıyorsun. Arkasından da şey dedi, çok hoşuma gitti. Yani hiçbir şey tesadüf değil dedi. Çocukluğunu hatırlayan insanlar bir şeyler yapıyor dedi. Hani mesela Salvador Dali 40 yaşında birdenbire kelebekler onun hayatına girmiyor. Sonuçta o çocukken kelebeklere bakıyor. Durun'un yorumu. Veya Atatürk'ün devrimleri. Eminim ki anne dedi çok yazdı, çok düşündü. Hani o çocukluğu üstüne devamı. Duru'yla yaşamak benim açımdan ben çok şanslıyım. Çok keyifli.
Başka çocuğunuz var mı?
Başka yok. Başka
Allah
yok.
Bahşesin.
İnanılmaz lezzetli ve keyifli. Güzel, çok güzel.
İyi memnunsunuz.
Hocamızdan bilsem, bu arada bilsem kesinlikle çok doğru bir yer. Hocalarımız çok iyi. Ve kendilerini çok iyi hissediyorlar. Biraz önce Duru da söyledi. Çok iyi hissediyor.
Yok, biz de onu görüyoruz.
Biz de fark ettik onu.
Çünkü
çok özgürlükçü bir ortam.
Evet, kesinlikle öyle. Çünkü Türkiye'de hangi okul olursa olsun şey var. Klasik sistem gidiyor.
Ezber.
Klasik, evet, ezberle gidiyor. Ve sonuçta öğretmenler de dahil olmak üzere bir çocukta bir yabancılaşma oluyor. Ama bilsem de o çok iyi dengeleniyor. Çok keyifli ve güzel bir kurum. Teşekkür ediyorum benim söyleyeceklerim.
Evet, sizi alalım. Siz Haluk'un annesiniz. Evet. Sizi de aynı mikrofondan alalım.
Üstsüz zekalı olması, yani artısı da var, eksisi de var. Artısı bir şeyleri kolay öğrenmesi, çabuk kavrayabilmesi. Eksisi de bazı sorulara cevap verememem yani.
Ha.
Cevapsız, yanıtsız kalmam. O bayağı bir etkiliyor beni. Yani bir yerlere bakmak zorunda kalıyorum, araştırmak zorunda kalıyorum.
O da sizi yoruyor biraz.
Yo, ben seviyorum yani. Oğlumla yani zaten yani 2 yaşından beri arkadaş gibi büyüdük biz. Yani hakikaten Emre de çok eğlenceli. Bir şeyleri araştırmayı çok sever mesela.
Haluk hani. Emre mi ikinci adı?
Evet.
Ha, Emre mi diyorsun?
Başka ona? Çocuğunuz
yok,
var mı?
Yok, tek çocuğum.
Tek çocuk?
Evet.
Peki babasıyla Haluk'un benzeştiği yönler var mı?
Var.
Nelerde benzeşiyorlar mesela?
Daha çok... Ya maç tarzı onlar izlemeyi
seviyorlar.
Zevklerde. Evet, zevklerde.
Hobi.
Futbol mu seviyorlar?
Hobiler.
Hobiler işte.
Hobiler mi Haluk? Hangi hobilerin babana benziyor?
Sporları seviyorum. Müzik dinlemeyi seviyorum.
Okey. Arda'nın annesini bu tarafa alalım lütfen. Kaçış yok artık.
Ben futbol beslenim o yüzden.
Evet.
Ben de sevmiyorum, radyocu oldum.
Sizin başka çocuğunuz, adınızı alalım.
Benim adım Arzu. Bir oğlum daha var, 7 yaşında.
Allah evet. Bağışlasın.
Amin.
Nasıl, anlaşıyorlar mı?
O da böyle üstü yetenekli çocuk mu?
İnşallah, onu daha tam bilemiyoruz ama inşallah o da öyle olacak. Ya Arda küçükken biz fark ettik ama büyük de küçük olan da öyle bir şey fark edemedik daha.
Nasıl fark ettiniz?
Arda çünkü küçükken hep bana mesela bir oyuncak çektiğinizde hep bana yapboz aldırıyordu. Oyuncak oynamayı pek sevmiyordu. Hep yapboz yapmayı seviyordu.
Oradan mı anladınız yoksa başka şeylerden de mi anladınız?
Yapboz yapmayı seviyordu. Bir de her gittiği yerde bana soruyordu. Anne burada ne yazıyor, şurada ne yazıyor? Ben hep söylüyordum. Sonra bir iki defa geçtiğimiz zaman o yerde o bana söylemeye başladı artık. Mesela klimanın hep ismini bana 3 yaşında bana söylemeye başlamıştı.
Hmm. Sonra kendi kendine okumayı yazmayı mı
evet,
öğrendi?
Evet, kendi kendine okumayı yazmayı öğrendi.
Kendi kendine?
Evet.
Hiçbir şey yapmadan, hiç eğitim almadan.
Yani evde biraz ben gösterdim ama kendisi öğrendi.
Ama siz de hızlı konuşuyorsunuz. Sizde
evet.
De var bir şey. Sizde de var bir
trafik hızlı galiba sizde.
Biraz öyle.
Değil mi? Çabuk düşünüyorsunuz bilmeyi diye.
Yok, hayır.
Bir şey soracağım. Sizler fark ettiniz mi çocuklar büyürken hani bu çocuk daha özel yetenekleri olan bir çocuk diye?
Ben biraz fark ettim. Mesela,
nasıl?
Nasıl diyeyim? Bir yaşında renkleri falan biliyordu mesela, şekil olarak da biliyordu. Halının üzerindeki desenleri mesela konuşmuyordu ama mesela 9 aylık diye gösteriyordu mesela. Karşılaştırıyordu. Çiçekleri mesela çiçeği gösterip diğer çiçeği gösteriyordu mesela, aynı gibi hani.
Aa.
Legoları mesela ebatlarında ikisini birleştiriyordu böyle renklerinde.
Çiçeklerin ilgisini o zamandan beri çekiyormuş.
Var.
Allah'ım bu kedi çok tatlı. Aman yarabbim yine de ben kedileri tercih ederim çocuklara. Allah'ım bu da üstün yetenekli mi ya? Bu da üstün yetenekli mi ya?
Şaka şaka. Çocukların çocukları korkutmuyorsunuz değil mi öyle kedi? Aman elleme cız filan.
Çok severiz.
Hepsi. Bizim kedimiz bir aydır kedimiz var. Muhteşem.
Adı ne Duru?
Kafka.
Yok artık.
Kafka mı?
Süper isimmiş.
Süper isimmiş. Kafka yaşa. Kafka yaşar bak. Organcımız.
Kafka güzel isimmiş ya. Kim sen mi koydun ismini?
Annem koydu. Annem yazarın ismini koydu.
Ayı seviyor musunuz Kafka'yı?
Kafka'yı severim. Hani biraz Duru da saygı duydu bana. Hani ben ilk Duru düşünüyordu. Sonra dedim çok istediğim bir isim yoksa Kafka olabilir mi? O da...
Ne renk? Siyah beyaz
gri.
Yani.
Gri.
Gri. İnanılmaz keyifli. Yani süper bir şey ya. Arkadaşlarıma şiddetle her evde bir kedi olması gerekli. Yani
çok güzel.
Çok keyifli.
Sizde keçiler var zaten galiba.
Evet, annemlerde var. Bizde yok da annemlerde. Memlekette.
Ha, memleket neresi?
Burdur.
Burdur. Ege değil ama
Akdeniz.
Burdur.
Akdeniz. Antalya'nın üstü ama.
Sizler nerelisiniz?
Biz Ege'liyiz.
Ege'lisiniz.
Biz de Ege. Manisa. İzmir doğma büyüme ama aile Manisa.
Evet, bir saatimizi doldurduk. Çok çok sağ olun geldiğiniz için çocuklar. Nasıl, radyoyu beklediğiniz gibi mi buldunuz? Değişik mi buldun Pelin?
Hiç böyle beklememiştim.
Nasıl beklemiştin?
Daha böyle ev ortamı ya. Böyle... Ya bilmiyorum, iş
daha
ortamı
gibi. Daha ciddi bir yer bekliyordu.
Aynen. İş ortamını bekliyordu.
Öyle radyolar da var ama. Burası bir ev radyosu ama.
Hı-hı. Sen Duru, beklediğinle bulduğun örtüştü mü?
Şöyle, ben genellikle çok şey beklerim ama bu sefer hiçbir şey beklemedim. Her şeyin akışını bıraktım, böyle oldu.
Bravo.
Bence çok güzel bir taktik. Hiçbir şey beklemezsen kalına sevinirsin. Öbür türlü çok bir şey beklersen hayal kırıklığı riski var.
Evet.
Bunu öğretiyor mu? Öğretmeniniz derste söylüyor musunuz hocam böyle şeyler?
Şöyle. Şimdi benim tarzım Türkiye'de böyle alışıldık bir felsefe eğitimi vardır ya. Mesela lisede çalışsam ben de ona biraz uymak durumunda kalıyorum. Fakat burada daha başka bir şey yaptım. Yani ezberci bir eğitimden uzak kalmak için. Çünkü sınavımız yok. Hı-hı. Böyle bir müfredat sıkıntımız yok uymak zorunda kaldığım.
Evet.
Dolayısıyla felsefe tarihine girmedim ben. Hani Tony başta çocuklara filozoflarla ilgili sordu ya. Felsefe tarihine girince hem de bu yaşta ezbere dayanmak durumunda kalır.
Peki mesela, sizin en beğendiğiniz filozof hangisi hocam?
Heraklitos.
Heraklitos. Neden Heraklitos?
Şöyle. Şimdi Efesli Heraklitos veya Teoslu Demokritos o zamanlar fazla kitap olmadığından ve düşünce tarihi henüz külliyatı olmadığından bunlar kendi felsefelerini yapmak zorunda kalıyorlardı değil mi?
Ne bileyim.
Evet.
Ben bilmem.
Dolayısıyla ben de ilk çağdaki gibi yani saf düşünceye götürüp çocukların filozofları ezberlemeleri değil, kendilerinin düşünmesi için çabalıyorum. Yoksa Sokrates neden idam edilmiş filan gibi mevzular üzerinde işin öykülerini anlatmak fazla bir şey kazandırmıyor. Yani nasıl düşüneceğiz? Mesela diyalektik nedir? İnsan zihni nasıl işliyor? Yani kognitif felsefe dediğimiz. İşte kognitif psikoloji var, Piaget gibi. Çocuklar nasıl düşünüyor? Buradan nasıl evrensel sorular sorabiliriz? İşte insanoğlu yazıyı, sayıyı, matematiği, müziği nasıl keşfetti? İnsan zihni nasıl bir şey? Daha çok bunlar üzerinde durup onların düşünmelerini istiyorum. O yüzden mesela o ilk başlarda sorduğunuz soruların yanıtları henüz yok. Bunlar daha 2 ay olmadı başlayalı işte. Çok ikinci dönem. 7 haftalık, 8 haftalık falan öğrenciler.
Evet.
Kitabi bilgiler üzerinde fazla durmuyoruz. Yani buna Sokratik yöntem deniliyor. Bilgiyi doğurtmak. Kendi zihinlerindeki bilgileri ifşa ediyorlar birden ve bunu biz nasıl bilebiliyoruz diye şaştıkları oluyor. Hani Sokrates karşıdakine söyletir ya.
Evet.
Genelde bu tarzı ben benimsiyorum. Hem onları sıkmamak için hem özgüvenleri yükseliyor ve yaratıcılıkları tabii şahlanıyor böylece. Evet.
Sokrat bir de hem böyle soğudura soğudura dediğiniz gibi düşünceleri doğdurulmuş bir de yürüyerek verilmiş dersini. Enteresan oldu.
Ya bu konulara sonra devam edelim. Benim implantım çıktı. Doktoru acil aramam lazım. Bir bakar mısın?
Hadi ya.
Evet abi, demiri çıktı bir de. Diş doktoru olun oğlum. Kızım. Diş doktoru olun.
Bırakın aslında unuttu.
Yaşlanıyoruz çocuklar. Diş doktoru olun. Böbrekçi olun. Kalpçi olun. Hocam çok sağ olun. Çocuklar çok teşekkür ederiz. Her zaman gelin, tamam mı? Size de çok teşekkür ederim.
Başka gruplarla da gelebiliriz.
Tamam, tabii. Felsefe grubunda daha var mı başka çocuklar?
O var ama işte bu grubun saati günü çok uygundu. Mesela pazartesi sabahki grubum da çok şık ama onlar öğleden sonra okula gidiyorlar. Onlar hafta sonu ya da pazartesi sabahından başa...
Bize her zaman olur.
Pazartesi sabahından başa gelme şansları yok onların.
Hafta sonu da olur.
Pazartesi... Tamam, biz gelse seviyoruz çocuklar.
Ya da gelsin. Hafta sonu ayarlamamız gerek onlar için.
Olur.
Fakat bu grubun günü ve saati bize tamam. De size de çok uygundu.
Tamam.
Evet. Çok teşekkürler. Görüşürüz çocuklar. Bye bye.
Daha dün kurumsal